Ayrım 26, sayfa 332. Marangoz atölyesine yakın bir benzin istasyonunda çalışan Yasin adında bir arkadaşı vardı. Artist olmaya meraklı bir çocuktu Yasin. Düşlerle dolu dünyasına Mustafa'yı da ortak etmişti. Bir akşam şarap içmişlerdi Yasin'le. Bir araba kaçırıp gezelim demişti Yasin. Korkak olduğu anlaşılmasın diye hayır diyememişti. Uymuştu ona. Evlerinin önünden geçtikleri, kuru kuru baktıkları iki kız kardeş vardı. Arabayla fiyaka yapacaklardı onlara. Sonra arabayla kız davlamak kolay olurdu. Ne kız davlamaya ne de iki kız kardeşe fiyaka yapabildiler. Arabayı kaçırdıktan 10 dakika sonra yakalandılar. Hem arabanın sahibinden hem de polisten dayak yediler. Dayak aklını başına getirdi ama kendini de 4. koğuşta buldu. 4. koğuş bildiği gibiydi. Daha önce tanıdığı bazı çocuklar oradaydı. Yeni gelen çocuklar paralıysa, hele biraz da parlaksa ekip başı sahip çıkıyordu onlara yine. Çocuğun yatağı yoksa ekip başının perdeli yatağında yatıyordu ekip başıyla. Garibansa koğuşa alışıncaya dek türlü zorluklara katlanmak zorundaydı. Ekip başı ve azalar koğuşun kabadayılarıydı yine. Koğuş hamamı onlara çalışıyordu. Uygun buldukları çocuklara sırtlarını sabunlatıyorlardı yine. Kendini yaptıran çocuğa mocuk, yapana da babuk denirdi. Mustafa iğreniyordu olanlardan. Koğuş yine yoksul, bakımsız ve çıplaktı. Çifte baskı altındaydı çocuklar. Birincisi idarenin angaryası, gardiyanların küfürü, dayağı, ikincisi ekip başı ve azaların zorbalığı. Dolap patlatmalar, çeşitli hırsızlıklar, ekmek sorunu, bit muayenesi, falaka, küfür, çöp, temizlik, değişen bir şey yoktu. Dördüncü koğuşa az yansımakla birlikte cezaevinde gözle görülen bir başkalık, devrimci abilerin varlığıydı. Onlara yakınlık duyuyordu Mustafa, fırsatını buldukça onlarla konuşuyordu. İdare dördüncü koğuşa sporu yasak edinceye dek 5-6 çocukla sabah sporlarına katılıyordu. Kitap okutuyorlardı Mustafa'ya. İlk okuduğu kitap Maxim Gorki'nin Anası'ydı. Pek anlamamıştı anayı. Yabancı isimler aklını karıştırmıştı. Bir gün 8'in ekip başı seni çağırıyor dediler Mustafa'ya. Bir ay öncesiydi. Gitti. Ekip başılarına duyduğu ürküntü sarmıştı bedenini. Fakat hiç de ekip başına benzemeyen yumuşak, güler yüzlü bir adam buldu karşısında. ''Benim adım Avni Bektaş'' dedi adam yakınlık göstererek. ''Ozan amcayı nereden tanıyorsun?'' Ozan amca sözüyle adamda gördüğü yumuşaklığı bağlamakta gecikmedi Mustafa. ''Dayımın arkadaşı olur.'' ''Bugün görüşüme geldi Ozan amca, senden söz etti. Bundan böyle bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle, ara sıra gel.'' Sonra da sabah sporlarından tanıdığını söyledi Mustafa'ya. Günler Avni abisini çok sevdirdi Mustafa'ya. 8. koğuşa daha sık gider oldu. Kafasında bir şeylerin kıpırdadığını görüyordu. Yasin ise 8. koğuşa gidip gelmesine kızıyordu. Ne işin var lan onlarla? Onlar komünist diyordu. Başına işler açılacağını söylüyordu. Soğuklar bastırdıkça Mustafa'nın içinde de kuşkular filizleniyordu. Yasin 8. koğuşun her odasında bir soba olduğunu, madem bizi seviyorlar sobaların birini bize versinler diyordu. Mustafa üşüdüklerini, sobalarının olmadığını, pencerelerinin camsızlığını anlatmıştı Avni Bektaş'a. O kadar müdürle konuşacaktı. Arama bitmiş, kapılar açılmıştı. Bir azınlığın dışında çocuklar yataklarındaydı. ''İdareden 10 çocuk istiyorlar.'' Azalardan biriydi. ''Kalkın lan.'' dedi ekip başı. İsteksiz yataklarında doğruldu çocuklar. Ekip başı koğuşun ortasına dikilmişti. 10 uygun çocuk araştırıyordu. ''Sen.'' diye eliyle seçiyordu. Mustafa ile göz göze geldiler. ''Sen de gel lan.'' dedi ekip başı. Üçüncü kısım. Akşam sayımı yapılmış, kapılar kapanmıştı. Usul usul kar yağıyordu. 8. koğuşun 9 numaralı odasında soba, hoş, yemek sonrasının gevşekliğini çoğaltan bir sıcaklık yayarak yanıyordu. Nöbetçi çay demliyordu. Avni Bektaş bardakları hazırlıyordu. O da kalabalıktı. Diğer odalardan gelen farklı görüşlere sahip devrimciler arasında koyu bir tartışma sürüyordu. Biri diyordu ki, ''Bugün bazı arkadaşların yürüttüğü anti-Sovyet kampanya ve propaganda yanlıştır. Devrimcilerin birliğini bozmaktadır. Önümüzde daha acil sorunlar dururken, daha örgütlenme sorunu, parti sorunu gibi, faşizme karşı mücadele gibi sorunlar dururken, emperyalizm, sosyal emperyalizm tartışmaları, proletaryanın değil, burjuvazinin işine yaramaktadır. Anti-Sovyet tavır özünde sosyal şöven, anti-komünist bir tavırdır.'' Zübeyir dedi ki, ''Bir ülkede işçi sınıfı mücadelesi hedeflerini, dostlarını ve düşmanlarını, içinde bulunduğu tarihi koşulları doğru saptayamadan, buna bağlı olarak mücadelesinin hedeflerini ve yolunu gösteren bir programa sahip olmadan ilerleyemez. Sınıf mücadelesi siyasal iktidar mücadelesi demektir. Böyle bir mücadele var olmanın ve yok etmenin bütün sınıfsal gereklerini hayatın her alanında yerine getirmeyi emreder. Böyle bir mücadele doğru bir ideolojik ve siyasi temele oturtulmalıdır. Sağlam bir temel ancak yanlış akımlara karşı savaşarak atılabilir. Bugün devrimci hareketin birliğini isteyen bazı arkadaşlar, sınıf mücadelesinin temel ilkelerinden vazgeçilmesini ön koşul olarak görüyorlar. Bu tavır en açık biçimiyle revizyonizme karşı uzlaşıcı tutumda kendini gösteriyor. Revizyonizme karşı sözde mücadeleyi kabul ediyorlar, Karos'un revizyonizm sözünü ağızlarından düşürmüyorlar. İş uygulamaya ve hayata geçirmeye gelince duruyorlar. Revizyonizm soyut bir şey değildir, sınıfsal temeli uluslararası kökleri olan bir olgudur. Revizyonizm proleter hareketin basit bir burjuva akımıdır. Ve asıl besleyici kaynağını dünya gericiliğinin merkezi olan emperyalist Sovyetler Birliği meydana getirmektedir. Şimdi, emperyalizm, sosyal emperyalizm tartışmalarını daha sonra ele alınacak bir konu olarak görmek, sosyal emperyalizmin ülkemizdeki ve dünyadaki hegemonyacı, emperyalist emellerini kitlelerden bir süre daha gizlemek, onlara yerleşmeleri ve örgütlenmeleri için zaman kazandırmak anlamına gelir. Günümüzün acil sorunu bu değildir demek, revizyonizmin kitleler üzerindeki gerici etkilerine karşı mücadele etmeyelim demektir. Revizyonizmle uzlaşarak bağımsızlık mücadelesi yürütülemez. Revizyonizmle mücadele etmeden örgütlenme gerçekleştirilemez. Revizyonizmle hem içimizde hem dışımızda uzlaşmasız mücadele etmeden faşizme karşı tutarlı bir tavır koyamayız. Sosyal emperyalizme karşı mücadele etmek devrimci hareketin birliğini değil, revizyonistlerin birliğini bozar ve onların etkisinde kalmış olan dürüst unsurları uyarır. Revizyonistlerin birliğini bozarken devrimcilerin birliğinin yolunu açar. Devrimcilerin birliği geniş emekçi kitlelerle kaynaşmaları, halk düşmanı akımlarla mücadele ederek gerçekleşebilir. Sovyetler Birliği'nin ülkemizde ekonomik, kültürel, siyasal etkinliğinin hızla arttığı şu günlerde daha acil sorunların olduğunu söylemek, sosyal emperyalist hegemonyaya hizmet telaşından başka bir şey olamaz. En önemlisi anti-Sovyet tavırla anti-komünist tavrı özdeş gören tutuma değinmek istiyorum. Bu anlayış revizyonizm konusunda ne söylenirse söylensin, pratikte Sovyetler Birliği'ni komünist toplum olma yolunda ilerleyen sosyalist bir ülke olarak görmenin ifadesidir. İşte yanılgı ve körlük bu noktada yatmaktadır. Bugünün Rusya'sı sosyalist bir ülke, proletarya diktatörlüğünün var olduğu bir ülke değil, tekelci bürokrat burjuvazinin sosyal faşist diktatörlüğünün egemen olduğu sosyal emperyalist bir ülkedir. Anti-Sovyet tavır iki biçimde değerlendirilmelidir. Birincisi kökleri emperyalistler arası rekabete dayanan Lenin'in ve Stalin'in eski proleter Rusyası'nın hedef gösteren ve yıllarca çalışarak halka mal edilen anti-komünist tepki yedeğini alan ABD yanlısı güçlerin sürdürdüğü anti-Sovyet propaganda. İkincisi sosyalizm maskesini yüzüne takarak emperyalist hegemonya peşinde koşan, kuzu postuna bürünmüş kurt örneğindeki emperyalist Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen, proletaryanın ulusal ve uluslararası çıkarlarını temel alan anti-Sovyet propaganda. Devrimci proletaryanın yürüttüğü anti-Sovyet propaganda, anti-komünist propaganda değildir. Tersine bugünün Sovyetler Birliği'nin yanında yer almak, onun çıkarlarını savunmak anti-komünizmdir. Sovyetler Birliği'ne ABD çıkarlarını gözetmeden tavır almayan bir insan, bırakın komünist olmayı, yurtsever, demokrat, iyi bir baba, iyi bir anne bile olamaz. Biz ülkemizi bir emperyalizmin sömürüsünden, bir başka emperyalizmin sömürüsü için mi kurtarmak istiyoruz? Hayır, biz ülkemizi gerçekten kurtarmak, bağımsızlığa kavuşturmak istiyoruz. Öyleyse görevimiz her türlü emperyalizme karşı halkımızla birleşerek mücadele etmektir. Bu mücadelede tereddüde düşen halkımıza kötülük ediyor demektir. Sovyetler Birliği'nde kapitalizmin restorasyonu yani kapitalizmin yeniden kurulduğunu iddia etmek abesle iştigaldir. Çünkü diyalektiğe aykırıdır. Ölen bir adamın yeniden dirilmesi gibi bir şeydir. Bu konuda Stalin, Leninizmin ilkeleri kitabında şöyle der. Sosyalizmin kesin zaferi müdahale ve dolayısıyla restorasyon denemelerine karşı tam güvenlik demektir. Çünkü ciddiye alınabilecek bir restorasyon girişimi ancak dışarıdan ciddi bir destekle, uluslararası sermayenin desteğiyle meydana gelebilir. Aynen böyle diyor. Şimdi burada Sovyetler Birliği'nde kapitalizmin yeniden kurulduğunu iddia eden arkadaşlar, dışarıdan gelen ciddi bir destekten, uluslararası sermayenin ciddi bir desteğinden söz edebilirler mi? Emperyalizm hepimizin bildiği gibi tekelci kapitalizm demektir. Bugün Sovyetler Birliği'nde Amerika'daki, Avrupa'daki, Japonya'daki gibi tekelcileri gösterebilir misiniz? Bir Paul Getty, bir Morgan, bir Rockefeller var mıdır Rusya'da? Stalin'in ölümünden birkaç yıllık kısa bir süre sonra Kruşçev iktidara geliyor. Çin 20. kongre kararları için övücü sözler söylüyor. Oysa bu kongre Stalin'e küfürler yağdıran bir kongredir. Mao Zedong bu kongre için birçok politik ilkeyi doğru olarak ortaya koyduğunu, gelecekteki çalışmaların eşsiz bir gelişme göstereceğini söylüyor. Yine aynı yıl ÇKP Merkez Komitesi değerlendirmelerinde kongrenin parti içinde önemli karışıklıklara neden olan kişileri putlaştırmayı suçlamakla kalmadığını, aynı zamanda barış içinde bir arada yaşama ilkesinin geliştirilmesi için ileri öneriler getirdiğini, uluslararası gerginliği yumuşatacak önemli öneriler ortaya attığını belirtiyor. Yine 1960'ta 81 komünist ve işçi partilerinin temsilcilerini onayladığı Moskova bildirisi de şöyle deniyor. Bugün kapitalizmin geri getirilmesine el veren sosyoekonomik olanaklar yalnız Sovyetler Birliği'nde değil, öteki sosyalist ülkelerde de ortadan kaldırılmıştır. Bu bildirinin altında Çin'in de imzası var. Üstelik bu bildiride Sovyetler Birliği'nin komünist toplumun kuruculuğunu başarıyla yürüttüğü de bildiriliyor. Bugün Sovyetler Birliği'ni emperyalist olarak nitelemek hedef şaşırtmaktan başka bir şey değildir. Bence de tam tersi, dedi Zübeyir. Asıl Sovyetler Birliği'nin emperyalist niteliğini göz ardı etmek hedefleri şaşırtmaktır. Şu böyle dedi, bu da böyle dedilerle toplumsal olguları açıklayamayız. Marx, Engels'e tek ülkede devrim olamaz demişlerdi. Ama tek ülkede devrim oldu. Çünkü kapitalizm tek elci aşamasına, yani emperyalist aşamasına ulaştı ve devrimin yasalarını değiştirdi. Gelelim 1960 Moskova bildirisinin özüne. Bilindiği gibi 10 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'ta sona eren bu konferansta uluslararası durumun tahlili ve uluslararası komünist harekete düşen görevler saptanmıştır. Burada dikkate alınması gereken nokta bu bildiride kabul edilen ilkelerin çiğnenmesine Sovyetler Birliği yöneticilerinin öncülük etmesidir. Moskova bildirisinde çağımızın temel özelliğinin kapitalizmden sosyalizme geçiş olduğu söylenir. Yani çağımız emperyalizm ve proletarya devrimleri çağıdır. Bu tespit proletaryanın emperyalizm ve ulusal kurtuluş savaşları, devrimci savaşlar karşısında alacağı tavrı belirler. Demek ki emperyalizme karşı uyanık olmak ve mücadele etmek göreviyle karşı karşıyayız. Oysa Sovyetler yöneticileri emperyalizmin gücünü küçümseyen ve Lenin'in öğrettiklerine ters düşen bir tutum izlediler. Üstelik barış içinde bir arada yaşama ilkesinin oportünistçe anlayışı siyasi ve ideolojik mücadeleye, sınıf mücadelesine büyük zararlar verdi. Bir arkadaş söze karıştı. İzin verirseniz ben soruna daha kökten yaklaşmak istiyorum. Sol hareket gerek ülkemizde gerekse uluslararası planda kaynağını sınıfsal nedenlere dayayabileceğimiz bir bölünme ve birleşme süreci içerisindedir. Hem bölünme söz konusudur hem de birleşme. Bütün parti tarihleri sınıflar arası mücadelenin yoğun bir ifadesi olan bu süreci içerirler. Ben, arkadaşın bugünkü tezlerine dayanak yapmaya özel bir çaba gösterdikleri Stalin'in sözlerine değineceğim. Stalin, Leninizmin ilkelerini 1924 Nisan başlarında Sverdlov Üniversitesi'ne verilen konferanslarda açıklamıştır. Orada söylediği sosyalizmin kesin zaferi sözüne dikkat ediniz. Sosyalizmin kesin zaferinin müdahale ve restorasyon denemelerine karşı tam bir güvenlik olduğunu söylüyor. Sosyalizm ne Stalin zamanında ne de daha sonra kesin zafere ulaşmamıştır. Sosyalizmin zaferiyle kesin zaferi ayrı iki şeydir. Sosyalizmin kesin zaferi, sosyalizmin tarihi görevlerini bütünüyle yerine getirmesi, komünist topluma geçişin bütün koşullarını yerine getirmesi demektir. Gerçekten sosyalizmin kesin zaferi, geriye dönüşün bütün koşullarını ortadan kaldırır. Yalnız burada Stalin'in bir yanılgısına değinmek gerekir. Stalin diyor ki, ciddiye alınabilecek bir restorasyon girişimi ancak dışarıdan ciddi bir destekle, uluslararası sermayenin desteğiyle meydana gelebilir. Oysa hayat Stalin'in bu görüşünü Sovyetler Birliği'nin bugünüyle çürütmüştür. Lenin der ki, kapitalizmden komünizme geçiş bir tarihi dönemin tümünü kapsar. Bu dönem sona erinceye dek sömürücüler eskiyi getirme umudunu terk etmezler ve bu umut eskiyi getirme çabalarına dönüşür. Bu sosyalizmden komünist topluma geçiş sürecinde de sınıflar arası mücadelenin varlığı demektir. İşte Stalin'in yanılgısı burada yatar. Arkadaşlar, Stalin'in bu konudaki yanılgısını ve 1960 bildirisinde sözü edilen Sovyetler Birliği'nin komünist toplumun kuruculuğunu başarıyla yürütmesi ve kapitalizmin geri getirilme olanaklarının Sovyetler Birliği'nde ve öteki sosyalist ülkelerde ortadan kalktığı yanlış tespitini, Sovyetler Birliği'nin emperyalist bir ülke olmadığını savunmaları için dayanak yapmak istiyorlar. 1956'da Macaristan'da ve Polonya'da karşı devrim girişimleri oldu. 4 yılda karşı devrimin tohumları nasıl yok edilebilir? Arkadaşlar, Stalin'in ve 1960 bildirisinden alınan bu tespitin yanlışlığı üzerinde düşünecekleri yerde bu tespitleri bir gerçeği gözlerden saklamak için bilerek kullanıyorlar. Bir dakika. Sözümü bitirmedim daha. İzin verirseniz revizyonizmin tarihi köklerine, revizyonizm ile modern revizyonizmi birbirinden ayıran temel özellikleri açıklamak istiyorum. Birer çay daha içer miyiz dedi Avni Bektaş. Ben içerim dedi konuşan arkadaş. Bu sırada dikkat çeken gürültüler, koşuşmalar duyuldu koridorda. Kapı açıldı sonra. Diğer koğuşlardan da birbirinden kopuk günlük olağan bağırtılar geliyordu. Dördüncü koğuşta bir şeyler oluyor galiba dedi giren. Nasıl bir şey dedi Avni Bektaş. Çocuklar bağırıyorlar, bir kaynaşma var ya, ne olduğunu anlayamadık. Sustular. Dördüncü koğuştan gelen bilinçsiz bir öfkeyi, kararsızlığı, dağınıklığı düşündüren sesleri dinlediler. Yüksek sesle tartışmalar, dolap kapaklarının birbirine çarpması. Belli ki dolaplar yer değiştiriyor, gardiyanların ayak tapırtıları. Bütün bu gürültüler içinde giderek sivrilen ve emirler veren çocuk sesleri. Adaletin bu mu dünya türküsünü söyleyen bir çocuk sesi. Sonra bir gardiyan soruyor. Ne istiyorsunuz oğlum, derdiniz ne? Soba istiyoruz diyor bir ses. Bu gece vakti nereden bulalım oğlum sobayı? Hele bir sabah olsun da. Soba istiyoruz, soba. Bir başka çocuk sesi. Of ulan of. Sesler. Gardiyan, gardiyan. Kesin ulan gürültüyü. Şimdi girersem içeri. Abi ben ekip başıyım. Çocuklar isyan ediyorlar. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Sert, egemen bir çocuk sesi bütün gürültülerin üstüne çıkıyor. Kes ulan. Ekip başıyım, ekip başı yok artık. Bir türkü. Dam üstüne çul serer. Loylu dayar, loylu dayar. Gardiyan bize soba getir, soba, donduk soğuktan, senin Allah'ın yok mu? Odun getir. Kömür de isteriz, cezaevinin kömürünü taşıyan biz, odununu taşıyan biz. Penceremize cam isteriz. Ekmek istiyoruz ulan ekmek, açız aç. Zübeyir kaputunu sırtına aldı, koridora pencerenin önüne çıktı. Çocukların isyana hazırlandıklarını anlamıştı. Devrimciler pencerelere doluşmuştu. Heyecanlı oldukları belliydi. Gardiyan diyordu ki, siz oynattınız mı oğlum, ne oldu size? Gece vakti soba işini de nereden çıkardınız? Müşahedenin gardiyanları da aralıklarla tek tek dördüncü koğuş bahçesine giriyorlardı. Zübeyir ince üşüyen çocuk seslerinin öfke ve kinle dolu olduğunu seziyordu. İsteklerini ifade eden her söz birbiriyle bütünleşiyor ve isyanın yüreklere sığmaz coşkusunu dokuyordu. Ne oluyor, ne var diyordu başgardiyan. Menderes bulvarından telaşlı sesi geliyordu. Kayıtsız bir gardiyan sesi cevaplıyordu. Dördün bebeleri, bağırıyorlar işte. Ne istiyorlarmış? Soba istiyorlarmış. Kar yağıyordu. Öfkeyi kabartmak istemezcesine ağır ağır.